Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüm. Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum sanatçı İnce Eviner. Hoş geldiniz İnce Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Venedik Bienali dünyanın önde gelen sanat etkinliklerinden biri, çok önemli. 58. Uluslararası Sanat Sergisi de İstanbul Kültür Sanat Vakfı, yani bildiğimiz daha kısaltılmış ismiyle İKSV koordinasyonunda yapılıyor. Ve Arsenal'le de yer alan Türkiye Pavyonu'nda Türkiye'yi bu yıl İnce Eviner temsil ediyor. Festivallerin, böyle bienallerin belirli temaları oluyor. Bu yılki Venedik Bienali'nin de tuhaf zamanlarda yaşayasın gibi bir genel konsepti var. Bu konseptle ülkeler ve sanatçılar çağrılıyorlar. İnce Hanım da kendi işine temel olarak bir metinden bahsediyor. Bir basın bülteninde okudum. Ben de uçakta bunu okuyorum. Ve dedim ki bu tam aradığımız şey. Nasıl olunuru yapma nedenim belki de benim. Böyle bir metin. Hannah Arendt'in Biz Mülteciler metni. 1943 yılında yazmış ama bugüne de tamamen uyarlayabiliriz. Hafif ondan bahsedeceğim. Evimizi kaybettik. Yani günlük yaşamın aşinalığını, işimizi kaybettik. Yani bu dünyada bir işe yaradığımıza dair inancı, dilimizi kaybettik. Yani tepkilerin doğallığını, jestlerin sadeliğini ve duyguları olduğu gibi ifade etmeyi. Eviner de bu cümlelerden hareketle muhteşem bir iş çıkarmıştı orada. Ve bunun üstüne konuşalım istedim. Bir, nasıl sanatçı olunur? Gençler nasıl bir yol alsınlar? Ve bugünle sanatla yola çıkarak nasıl baş ederiz?
İlk sorudan başlayayım mı?
Tamam.
Kendi hikayem şöyle başladı. Çok küçüktüm. Bu hikayeyi anlatırım, çok hoşuma gidiyor çünkü. Kuzenime söylediğimde hatırlamakta güçlük çekiyor. Ama bana çizgili resim defterine profilden bir kız resmi çizmişti. 6 yaşında olduğumu hatırlıyorum. O gittikten sonra günlerce aynısını yapmaya çalıştım. Ve ondan sonra hayatım boyunca resim yaptım. Ben küçük bir yerde doğdum, Polatlı'da. Orada 18 yaşına kadar, akademiye kadar kaldım ve resim yapmak, roman okumak, sanatla böyle beslenen bir hayal gücüm vardı, hayal dünyam vardı. Ve resim bunun en önemli parçasıydı ve kendimi geleceğe bununla hazırladım. Yani resim yapmak aslında kendi varlığımı sanat üzerinden kurmak, bir çeşit özgür olmanın yoluydu benim için ve çok kararlıydım. Küçük bir yerde yaşıyor olmama rağmen malzemelerim ve kitaplarım vardı ve akademiye girdim. Akademide benim zamanımda oldukça tutkulu insanların olduğu ama aynı zamanda da çok sert tartışmaların olduğu bir dönemdi. Sanata olan bağlılığım orada hakikaten çok güçlendi. Hayatta çok iç içe olmadan kurulan hayallerle gittim akademiye ama orada çok tabii çok yıllar önce olmasına rağmen oldukça disiplin arası bir eğitim vardı. Ve pek çok hoca Avrupa'da yetişip bursları alıp okuyup gelmişlerdi ve çok taze bilgilerini bizimle paylaşıyorlardı. Ve hayatımın en güzel yıllarıdır. Olağanüstü tutkuyla çalıştığım, ürettiğim, kendimi bulduğum bir alan. Yani sanat benim için her zaman bir çeşit varlığımı kurduğum bir imkan oldu. Fakat sorun belki de şuydu. Mezun olduktan sonra bütün bunlarla hayatın içinde ne yapacağım konusunda ciddi bir travma yaşadığım söylenebilir.
Siz İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni, resim bölümünü bitirdiniz değil mi?
Evet.
Sonra da Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde doktora yaptınız.
Evet.
Anne babanızın etkisi nasıl bu durumda? Onlar sanatçı mı? İlgileri nedir? Size destekleri nasıl?
Cumhuriyet döneminin tipik bir kültürünü şekillendirdiği bir aileydi. Polatlı küçük bir yer fakat annemin bir sürü merakı ve marifeti vardı ve bizim her yaz bir şeyler yapmamız, üretmemiz gerekiyordu kuzenlerimle beraber. Biraz dikiş, biraz sürekli zaten bir şeyler okunuyordu, güzel bir kitaplık vardı. Annem ve babam resim yapma merakım ve ilgimi beslediler. Yani hakikaten malzeme vardı, şaşırtıcı bir şey. Türkiye'de olabildiği kadar, Ankara'da olabildiği kadar ressamlar hakkında kitaplar, bir küçük serim vardı. Utrillo, Duffy, bunlar evimde vardı ve sürekli de yağlı boya resim çalışırdım, malzemelerim vardı. Bu desteklenirdi, fakat sanatçı olarak hayata nasıl hazırlanacağım konusunda tabii çok köklü bilgileri yoktu, ama hiçbir engel gördüğümü söyleyemem.
Peki okullu olmak sanatçı olmak için çok önemli bir durum mudur? Okul şart mıdır?
İlle de güzel sanatlar okumak gerekmeyebilir. Pek çok iyi sanatçı başka alanlarda yetişti. Mimarlar var, edebiyatçılar var. Fakat entelektüel altyapının tutkular kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belki matematik altyapısı bile bazen bir sanatçı için çok önemli olabilir.
Siz şimdi mesela Venedik Bienali'nde kendi alanınız olmayan ya da belki biliyorsunuzdur ama ucundan dokunabileceğiniz pek çok alanda işbirlikleri yaptınız. Mesela mimari alanda, tasarım, ses, değil mi? Bazen de işbirliklerinin nasıl olacağını bilmek gerekiyor sanırım sanatta iş ortaya koyarken.
Evet, ben çok katmanlı işler yapıyorum. Venedik Bienali'ndeki de şimdiye kadar yaptığım en büyük işlerden biri. Video işlerimde daha önce Liverpool Bienali ya da Kuanju Bienali'ne katıldığımda orada sergilediğim işlerde bu video teknolojisi içinde, video anlatımı içinde sınırlıydı. Ve onda da post prodüksiyon için bir takım gençlerle çalışıyorum, uzmanlarla çalışıyordum ve yine sesle ilgili bir meselem vardı. Resim kökeninden gelmeme rağmen, desenle bütün bu fikirleri oluşturuyor olmama rağmen, yani çizerek düşünüyor olmama rağmen pek çok başka alana açılabilen bir yapısı oldu benim yaptığım şey. Öyle bir pratik oldu. Çalışıyorum mimarlarla, tasarımcılarla, fakat aklımda ne yapmak istediğim var. Yani çiziyorum bunları. Fakat bir mimarın benden daha tecrübeli bir şekilde bunun fiziksel olarak ayağa kaldırılması konusunda tabii ki çok daha fazla bilgisi var. İşbirliği orada başlıyor. Ama ses konusuna gelince de her zaman yan yana çalışıyoruz. Yani hayatımda hiçbir şeyi ısmarlamadım, sipariş etmedim. Ya işi bitirip başka birine de bunun sesini yap ya da işte bunun post prodüksiyonunu yap demedim. Bütün bu aşamalarda iç içeyiz. Sesten bazen müzikten çok iyi anlamamak avantaj da olabilir.
Evet.
Çünkü bir takım trendlerden uzak kalmamı sağlayabilir. Yani temel bir mesele var ortada ve onu besleyecek, onu derinleştirecek, onu daha katmanlı yapabilecek diğer disiplinlerin katkısı her zaman olmalı.
Peki şimdi siz akademisyen de olduğunuz için, öğretim üyesi de olduğunuz için sizin eserlerinizi ve yapış şeklinizi, daha sonra da anlatma şeklinizi tamamen çok güzel bölümlere ayırdığınızı ve ifade ettiğinizi düşünüyorum. Mesela sizin her seferinde yazdığınız bir metni okuyarak ya da anlatımınızı dinleyerek bir esere bakarsam çok daha fazla şey anlıyorum ve çok daha farklı yerlere gidiyorum. Yani o beni daha zenginleştiriyor. Peki genel anlamda bir çağdaş sanat izleyicisi çok mu okumalıdır? Nasıl yaklaşmalıdır? Bir eseri, İnce Eviner eserinden başlayabiliriz buna ya da başka eserlere. Nasıl bakalım da daha güzel anlayalım, o bizi geliştirsin, zihnimizi açsın?
Aslında sanat dünyaya farklı bir şekilde bakmamızı ve algılamamızı sağlıyor. Sanatçıları tutkularıyla, meraklarıyla, kurdukları dille bizi içlerine aldıkları zaman hakikaten o dünyayı paylaşabiliyoruz. Bir takım alt metinlerin olması son derece doğal, çünkü sanat karmaşık bir şey. Oldukça da sofistike olabilir. Bunun nedeni de söylenmemiş bir söz ya da daha önce söylenmiş ama çok bunu farklı bir şekilde dünyaya yerleştirmek isteyen sanatçılar. Bir kendilerine özgü bir estetik yaratmak istiyorlar ve bu izleyicinin alışkanlıklarına ters düşebilir. Düşmelidir de. Davranış biçimlerini, düşünme biçimlerini, Çağdaş sanat bizi kolay düşünmekten kurtarıyor, kolaycılıktan kurtarıyor aslında. Olayın ne kadar çok katmanlı olduğu. Dolayısıyla entelektüel bilgi önemli. Yani bu da edinmesi çok zor bir şey değil. Okumak gerekiyor. Görsel sanatlar sadece görsel değil. Görünmeyenden de bahsediyor. Dolayısıyla dünyayı nasıl algılıyoruz? Sanat tarihi nedir? Sanat tarihi içindeki yerimiz nedir? Sanat tarihiyle nasıl bir derdimiz var? Ve en önemlisi içinde yaşadığımız toplumla nasıl bir derdimiz var? Bütün bunlar farklı bir estetik dille anlatmaya çalışıyor sanatçılar. İzleyicinin bunun içine girebilmesi ve ilişki kurabilmesi için her şeyden önce ön yargılarından kurtulması gerekiyor. İkincisi gönlünü, ruhunu açması gerekiyor. Üçüncüsü zihnini açması gerekiyor ve takip etmek gerekiyor bütün bunları. Çok ağır bir eğitimden geçmek gerekmiyor iyi bir izleyici olmak için. Birkaç sergiye gittiğiniz zaman zaten o sizin başlıyor zihninizi ve duyumlarınızı şekillendirmeye. Bunun peşine düşmek lazım. Yani bu çok katmanlı ve incelikli bir iş. Alışkanlıkların dışına çıkarmaya çalışıyor bizi. Farklı düşünmeye yöneltiyor. Dolayısıyla bunun için ister istemez her konuda olduğu gibi bir emek gerekiyor, çaba gerekiyor.
Peki ortak dertler biraz daha birleştirici olabilir mi? Sanatçının derdiyle izleyenin derdinin aynı olması.
Tabii ki aynı toplumda yaşıyoruz. Aynı dertleri paylaşıyoruz. Benim buna kişisel olarak kalbimle, ruhumla, bütün hayal dünyamla katkım görünür kılmaksa, bunu paylaşmakta izleyici her zaman özgür oluyor. Dolayısıyla içinde yaşadığımız toplum bir yandan sanatçı için bu etkileşim çok önemli. Öte yandan pek çok da tuzak var aslında. Çok kolaycılığa düşülüp sosyal medyadaki kısa mesajlar ve imgeler bombardımanı içinde boğulup gitmek var. Ya da bütün bunların ötesinde farklı bir yol seçip ki iyi sanatçılar daima bunu yapıyorlar. Bütün bunları nasıl algılıyoruz ve tarihle, geçmişle ve gelecek ufkuyla bu estetik dille, görsel dille bütün bunlar nasıl çarpıcı ve derinlikli bir hale geliyor diye bakabiliriz.
Mesela sizin eserlerinizde hep böyle bir kadın, Türkiye'de kadın olarak düştüğümüz durum, o arzular, onların bizi getirdiği yerler, çelişkiler ve mücadeleler hep ben hissederim. Yani bilmiyorum hani.
Evet, doğru.
Onun dışında kendine özgü bir dil yaratmak herhalde bir sanatçı için en önemli şeylerden biri olabilir, değil mi?
Evet, bir sanatçı için samimi olmak onun hakikiliğinin bir garantisidir aslında. Hakiki olmak ve samimi olmak nedir? Hakikaten benim içinde yaşadığım toplum beni şekillendiren ve ne kadar baskı unsurları ve bütün o kadın olmakla ilgili psişik yapı ve arzuyla ilgili pek çok meselemiz oldu. Çok açık. Bir sanatçı kendi kaynaklarını da kullanır tabii, içtenliğiyle, samimiyetiyle. Yaptığı işin kendisi olması gerekir. Yani özgün bir iş için bu gerekir. Dolayısıyla benim hafızam da önemli. Benim yaşadıklarım da ister istemez beliriyor. Fakat benim yaşadıklarım sadece bana özgü şeyler değil. Benim yaşamadıklarım da ayrıca benim derdim olabilir. Yani bu ülkede kadınlar özgür değilse ve her gün kadın cinayetleri işleniyorsa ben kadın olarak özgür olduğumu söyleyemem. Çok neden güzel. Özgür evet. olduğumuzu, olmadığımızı ya da neden sürekli yalnız bize özgü bir şey değil bu. Geleneksel toplumlarda çok yaygın. Neden sürekli nasıl davranacağımız ve nasıl giyineceğimiz konusunda her türlü sosyolojik, dini, toplumsal sürekli bizi şekillendirmeye çalışıyor acaba? Bu dinamikler nedir ve neden tükenmiyor? Neden kadının çekiciliğinden ya da kadının varlığından ya da görünüşünden bu kadar rahatsızlık duyuluyor? Onu merak ediyorum. Küçük bir şey anlatacağım. Hasköy'e yeni taşındığımız zaman şaşırtıcı bir şey. Yeni bir yer açılmıştı. İçeride kahvaltı yapılıyordu. Poğaça gibi şeyler satılıyordu. İçeri girmek istedim. Kapıdaki adam da bana evet yani kadınlar kısmı aşağıda oraya gelebilirsiniz, inebilirsiniz dedi. Ben de dedim ki neden erkekler burada kadınlara kötü bir şeyler mi yapıyorlar? Neden erkekler böyle kadınları korumaya çalışıyorsunuz? Yapmayın bunu dedim. Ve çok güldük beraber yani. Hep aklım öyle çalışmaya başladı orada Hasköy'e taşındıktan sonra. Bu çok ciddi bir mesele. İkincisi Türkiye'de bize özgü, benim kuşağıma özgü çok ilginç problemler var. Mesela Cumhuriyet kadınları ya da Cumhuriyet ideolojisiyle yetişmiş ailelerde büyüyen kızlar, kadınlar hep kendilerini ayrıcalıklı tutarlar toplumun diğer kısmına. Sınıfsal mesele inanılmaz şiddetlidir bu ülkenin tarihinde.
Okurken de görürüm ben onu. Yani o dönem metinlerini okurken de çok görürüm, çok hissederim.
Nedense bu sanatta da öyledir. Benden önceki kuşak bir türlü bunu itiraf edemedi. Cumhuriyet de sanki kurtarılmış bir kadınlık ve özgürlük ideolojisi onlara verilmiş olan ve bunu benimsediklerini zannederler. Halbuki gerçek o değildir. Yani geleneksel bir toplum içinde kadın olmak bambaşka etkenlerle şekillenen bir şey. Görünüşte bunu kurtarmak ve dolayısıyla bence sanat kadınların hakikaten çok benimsedikleri bir şeydi benden önceki kuşak. Ve bu konu uzun süre konuşulmadan kaldı sanat alanında. Sonra bunun hardcore daha böyle sert ifadelerle, günlük imgelerle, kaba imgelerle anlatımı çok yaygınlaştı. Hayır, ben öyle olmak istemiyorum. Yani bu çok derin ve katmanlı bir konu kadınlıkla ilgili. Kendi hafızamın da, kendi varlığımın da içinde olduğu bir dert. Ama bunu bu sosyolojik koşullar içinde algılamaya çalışıyorum ve bundan başka bir ufuk yaratmaya çalışıyorum.
Evet, bir de böyle arzu, iç meseleler, sadece
cinsellik.
Evet, cinsellik ve kadının o cinsellikle yaşadığı şeyleri çok hissediyorum. Yani biz hepimiz sadece kadınız diye yani bir sömürüye uğramamızın
mağdur
yanı sıra...
Mağdur yoktur bende mesela.
Aynen, doğru diyecektim. Bir mağduriyet...
Meydan okuma vardır.
Meydan okuma var, direnç var, bir... istikrar var, o çok hoşuma gidiyor. Peki sanatçı uyumlu olabilir mi? Uyumsuz mu olmalıdır? Ya da böyle genel kanılar olmamalı mıdır? Bir problem mi olmalıdır? Ya da probleme bir sanatçı nasıl bakmalıdır?
Elbette eğer bir insanın gerçekten sahici bir derdi yoksa, bu dünyaya atılmışlıkla ilgili varlık problemi yoksa, yaşadığı toplumla bir derdi ve bu dünyayla, yeryüzüyle bir derdi yoksa sanatçı olmasına gerek yok. Çünkü sanat her zaman içsel bir ihtiyaçtan ortaya çıkar.
Çok güzel. Evet.
Öteki türlü bir güzel hobi olabilir. Duvarınızı süsleyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Ama bunu ikisini birbirinden ayırmakta yarar var.
Peki aileler küçük çocukları için yani bu çocuk sanatçı olsun isterler ve çeşitli çalışmalara girerler. Ama daha onu göremeyiz yani çocuk
evet,
toplumda problem yaşayacak mı?
Evet, bu çok sorulan bir şey. Uzun zamandır Kadir Has Üniversitesi'nde sanat ve tasarımda, tasarım yüksek lisansında dersler veriyorum, tezler yapıyorum, tez danışmanlığı. Ondan önce Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde yepyeni interdisipliner bir program için çalışmıştım. Evet, yani sanatçı yapı nedir ve bu nasıl keşfedilir, üstün yetenek nasıl anlaşılır? Müzik konusunda belki daha net, fakat görsel sanatlar çok karmaşık. Çünkü her çocuk resim yapar ve ergenlikte biraz ara verir. Bazıları sonra tekrar döner. Fakat güzel resim yapmanın, yetenekli doğmanın ötesinde çok tutkulu olmak gerekir. Ve bu hayatla hakikaten uymayan bir şey fark etmek gerekir. Bu çocuk yaşta fark edilen bir şey. Ben buna üstün yetenek diyorum. Hatta 100 kişiden 4 kişi üstün yetenekli doğuyormuş Türkiye'de ama biz onları görmüyoruz. Eğitimde de en büyük çıkmaz bu herhalde. Biz bunu yakalamayı bilmiyoruz. Güzel resim yapmakla başlayabilir ama bu kendine ait bir dünyayı keşfetmekle devam etmeli. Burada tutku, bağlanma ve süreklilik tabii ki çok önemli.
Peki eğitimin rolü nedir? Türkiye'de eğitim nasıl sizce?
Maalesef o üniversite aşamasında çok tatsız. Çünkü şöyle bir zorluk var. İyi sanatçı, iyi hoca olur diye bir şey yok. Sanatı teorileştirmek mümkün değil. Dogmaları haline getiremezsiniz atölyelerde. Kendinizi örnekleyemezsiniz eski akademide olduğu gibi. Yani bizim zamanımızda hocaların atölyeleri, hocaların tarzlarını alırdı öğrenci. Artık dünyada da böyle bir şey kalmadı. Çok kanallı beslenmeler ve zihnin farklı alanlarını besleyecek entelektüel bilgi, sanat pratikleri, bütün bunlar bir arada olmalı. Böyle bir model yok ve insanların, sanatçıların buna hevesi de yok. Kaldı ki eğitim sisteminin ne olduğunu hani konuşmamıza gerek yok. O insanlar zaten bu sistemin dışında bırakılıyorlar. Dolayısıyla ben hep şunu özlerim, keşke akademiler dışında, üniversitenin dışında farklı atölyeler olsa ve bu çok özgürce öğrenciler girip çıkabilse ve kendilerini besleyebilseler, kaynaklar açık olsa.
Aa, çok güzel. Ben çözüm öneriniz ne diye soracaktım. Siz zaten cümleyi öyle tamamladınız.
Her zamanki gibi tabii, yani bir mekan olması gerekiyor bir kere. O mekan nasıl bulunacak ve bu masraflar nasıl sağlanacak? Bu da bir fon meselesi tabii.
Peki bu fona girmişken sponsorluk meselesini de konuşalım mı? Şimdi dışarıdan bakan insanlar her sektör için böyle derler. Yani kimse dışarıdan herhangi bir destek almasa sanki çok daha temiz, saf işler çıkacakmış.
Ne yazık ki öyle değil.
Ama değil.
Evet, bu romantik bir düşünce herhalde. Hani eski şey gibi geldi bana. Fularlı, bereli, pipolu ressam tarzı. Tabii, bazen tabii. Onları görüyorum sokakta. Öyle değil. Yani sponsor sanatçıya baskı yapıyorsa tabii iyi bir şey değil, ama böylesini görmedim. Sponsorluk şudur. Sanatçı işini özgürce hayal eder, kurgular ve sponsorluk firması da bunu realize edilmesini sağlar. Yani destekler. Maddi bir kısmı vardır tabii yaptığımız işin. Ama aynı şekilde sanatçıların da yiyip içmesi, atölyelerinin kiralarını ödemesi ve kendilerini besleyecek kitapları almaları gerekir. Yani onlar da havayla suyla beslenmiyorlar. Dolayısıyla paranın olması, desteğin olması sanatçıyı engellemez ya da üzerinde bir baskı oluşturmaz. Ama şunu da duyarım mesela sık sık, genç sanatçı para olsa ben kim bilir neler yapardım. Hayır, o da değil. O da değil, çünkü çok öğrenci geçtiği için elimden biliyorum. Bir insanın, genç bir insanın tutkusunu basit malzemelerle de okuyabilirsiniz, hissedebilirsiniz.
Çok güzel.
Yani bunu edinmek ve oraya gelmek için de ortaya bir şeyler koymak lazım. Orada pahalı malzemeler değil. Yani bir kağıt kalem bile bazen yetebiliyor birilerine umut bağlamak için.
Peki bir sanatçı nasıl para kazanır? Yani genel anlamda bu nasıl olunur için soruyorum. Çünkü insanlar için geçinecek bir durum değilse o meslek, hayal olmaktan çıkıyor. Bu programın nedenlerinden biri de insanlara bir yol açmak, bir fikir ya da ilham vermek. Bir taraftan da nasıl da geçinebileceklerini, hayatlarını devam ettirebileceklerini göstermek. Sanatçı nasıl para kazanır?
Ben kendi hikayemi anlatayım. Her zaman hocalık yapmak durumunda hissettim kendimi gençken. Özel dersler verdim, kurslar yaptım. Çünkü sanatta özgür olmak istiyordum. Sanattan evet. Para kazanmak gibi bir amacım yoktu. Tam tersi, tamamen piyasanın var olanın dışında kendimi özgürce inşa edebilmek için parayı başka bir yerden kazanmam gerektiğini düşündüm. Ve hocalık yapmak sanatçı kişiliğimi besleyen bir pratik oldu aslında. Birbirinden uzak şeyler değildi. Ben bunu hala gençlere tavsiye ediyorum. Yani bu olmalı. İnsan bir yeriyle ayağı yere basmalı ve bir misyon gibi eğitime katılmalı. Katkıda bulunmalı. Daha sonraki yıllarda belki 90'lı ve 2000'li yılların başında yaptığım işler henüz çok iyi algılanamıyordu. Belki o zamanın trendlerinin ötesindeydi. Daha sonra yavaş yavaş büyük müzeler ve büyük koleksiyonerler almaya başladı. Fakat ben eğitimden hiç elimi eteğimi çekmedim. Ve o benim için küçük bir garanti. Çünkü sanat piyasasının Türkiye'de güvenilmez olduğunu hepimiz hissediyoruz. O benim için hep bir garanti. Aynı zamanda da girdiğim her türlü akademik ortamı da değiştirmem için bana bir güven verdi. Yani sanat alanında para kazanmak için hiçbir zaman zaten sanat yapılmaz. Belki bu gerçeği kabul etmek gerekir baştan. Ama yaptığınız sanat da para getirmeli. Yani kendi kıymetinizi, değerinizi de küçük görmemelisiniz.
Şimdi sizin çok güzel bir siteniz var. Yani çok beğendim. Çok güzel bir blog yapılmış. Sizin hakkınızda bayağı da bilgi edinilebiliyor. Metinleriniz var. Orada saymaya çalıştım. Birkaç sayfa boyunca bugüne kadar yaptığınız kişisel sergiler ve karma sergiler var. Grup sergileri. Ben 36 kişisel sergi saydım. Bu 40 da olabilir. Çünkü alt alta sıralandığı için böyle tekrar tekrar saymaya çalışıyorum. 110 karma sergi gözüküyor. Pek çok Biennale davet edilmişsiniz yurt dışı. Önemli koleksiyonlarda ve müzelerde varsınız, yurt dışında, yurt içinde. Zaten belki pek çok dinleyicimiz oradan hatırlayacaklardır. İstanbul Modern'de muhteşem bir serginiz vardı.
Retrospektif sergi.
Harikaydı. Mesela bütün bu noktaya gelebilmek başka bir şey tabii ki. Bu noktaya gelebilmenizde mesela sabır mıdır? Bir dönem beklemek midir? Galerinin rolü nedir? Galeriler çok önemli değil mi? Düzgün
Doğru.
insanlarla çalışmak. Sizin gördüğünüz
ben
şeyler
nedir?
Ben
işimi çok seviyorum. Büyük bir keyifle yapıyorum.
Bu da önemli
bir şey. Heyecan verici bir şey çünkü. Sürekli heyecan arıyorum belki. Yani
o süreci de seviyorsunuz gibi
evet,
anladım
evet.
yaptığınız
Hazırlık
konuşmadan.
Yapmayı, hayaller kurmayı, küçük başlangıçlarla büyük işlere doğru gitmeyi, başka alanlara, başka disiplinler bakmak, sürekli sanata bakmak bir kere çok sevdiğim bir şey. Türkiye ne yazık ki Türkiye'deki sanatçılar bu çok geç kazandılar. Çok parasız olduğum gençken bile ne yapıp edip o Venedik Biennale'ni görürdüm ki benim için hakikaten inanılmaz bir karşılaşmaya neden oldu. Amerikan pavyonda Louis Bourgeois'ın sergisini gördüğüm zaman bir kadın hem nasıl bu kadar güçlü hem de nasıl bu kadar kırılgan olur. Ben de yaparım duygusuyla gelişti her şey. Bir de tabii Haldun Dostoğlu her zaman yanımdaydı galeri. Neredeyse 20 yıldır beraber çalışıyoruz.
Nev, galeri,
galeri Nev İstanbul. Haldun elini hep omzumda hissettim. Yani hep inanan biri vardı bana. Çünkü sergiler yıllarca açıldı, kapandı, kimse bir şey almadı. Dolayısıyla o güven bana hep çok iyi gelirdi. Yani sen çok iyi bir sanatçısın, zamanı gelecek, göreceksin. Duygusunu hep bana yaşatırdı, kendimi hissederdi.
Haldun Bey'in geçmişi nereden gelir? Kendisi de sanatçı mıdır? Çok uzun...
Mimar. Ankara Nev'de başlıyorlar. Sonra İstanbul'a geliyor ve devam ediyor. Haldun da o yılları gerçekten çok zor geçirdi. Hiçbir şey satılmazdı ve galerinin ayakta kalması çok zordu. Israrlıydı ve inançlıydı, tutkuluydu. Yani tutkularım ve ne olursa olsun bu işi yapmalıyım, o heyecanı hep canlı tutmalıyım. Çünkü bu dünyada bu sorunların bir yer var eksik, onu ben tamamlamalıyım, duygusunu hissettim.
Belki bazı insanlarda var o ise, evet, yazarda da olabiliyor.
Evet, var ve ben bunu görüyorum ve bunu şekillendirmem lazım. Duygusunu çok küçüklüğümden beri hissediyorum aslında. Demek ki var olan dünyayla gitmeyen bir şey vardı. Bir eksik görüldü orada, tamamlanmamış bir şey görüldü. Bu tutku, heyecan ve sevgi çok önemli. Başkalarının sanatına bakmak, saygı duymak, sanatçılarla bir arada olmak inanılmaz iyi gelir bana. Çünkü her birinin farklı bir iyi sanatçılardan bahsediyorum. Farklı bir dünya görüşü var. Bunu paylaşmak. Belli güvencelere ihtiyacımız var. Çok belli o. İşte belli bir kiranızı ödeyecek bir paranın her zaman en azından olabilmesi önemli. Bunu da dediğim gibi en mantıklısı eğitimle iç içe olmak. Dolayısıyla ben yıllarca kesintisiz bir şekilde üretebildim. Daha az sergi yaptığım bir dönem var tabii, 2000'li yıllar. Henüz saha kurulmamıştı, henüz prodüksiyon ödenmiyordu ama Fransa'dan geliyordu. prodüksiyon için destekler ve bienallerden geliyordu. Yeni video işleri yapabiliyordum 2000'li yıllarda. Fakat videonun hiç yeri yoktu sanat ortamında Türkiye'de.
Evet, onu diyeceğim. Çok ilerici bir şey benim için. Evet. Yani şu sene bile ben çok... Ya yoktu. Video zor da bir şey, evet. Yani sergilemesi zor, anlaşılması zor, insanların koleksiyonlarına katması büyük bir ilericilik gerektiriyor.
Tabii sanki. 2008'de Harem'in sergilenmesiyle beraber Türkiye'deki koleksiyoner... birdenbire gözlerini açtılar ve koleksiyona dahil edilebilir bir yapıt bu. Çünkü herkes çok alışıktı duvara asılan tuval formatına. Hatta ondan birkaç yıl öncesine kadar da tombak biriktiriliyordu belki. Dolayısıyla koleksiyonerin de kendini eğitmesine bence katkıda bulunduğunu düşünüyorum benim harem videosunun. Ve çok yurt dışından residence programlarına katıldım. Davet aldım.
O nedir? Onlar ne yapılır o programlarda?
O ilk mesela 2000'de gitmiştim. Rockefeller'la beraber bir sergi yapmıştık. Venedik'te yan sergilerden biriydi 2000'den önce. Küratörlerinden biri Beral Madra'ydı. Diğerleri yabancı ülkelerdendi. Orada Rockefeller'ın teklifiyle Bellagio'da başvurmamı istedi ve kabul edildim. Como Gölü'nün kenarında akademisyenler ve sanatçılar davet ediliyor. Orada hem yepyeni insanlarla tanışıyorsunuz, fikir alışverişinde bulunuyorsunuz, hem de atölyede istediğiniz gibi özgürce üretiyorsunuz ve tabii belli bir para veriliyor, malzemeler veriliyor. Bunu ben çok sık yaptım yurt
Nasıl
dışında.
Nasıl bir şans? Siz mi başvuruyorsunuz?
Hayır,
onlar
hiçbir
mı davet
zaman
ediyorlar?
Ben başvurmadım. Hatta Türkiye'de pek işlerim çok anlamlı değil galiba. Çok satış olmuyordu. Fransa'dan, Kültür Fransa'dan, işte Sam Art'tan, bir sürü yerden Amerika'ya gittim. Burada harcadığım zaman hem kendimi daha iyi görmemi sağladı. Çünkü yalnız kalmak da önemli burada. Yalnızlıktan korkmaz zaten sanatçılar bence. Hem yalnız kalabildim kendimle hesaplaşmak için, hem de yepyeni arkadaşlar edindim, başka atölyeler gördüm. O bana çok şey kattı, bana cesaret verdi aslında. Kolay da değil bir insanın benim kuşağımdan birinin 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda devam etmesi işine. Bu konuda mesela hep sık sık sözünü ettiğim bir şey vardır. Çok yetenekli öğrencilerin olduğu bir dönemde yetiştim ve onlardan hiç kimse kalmadı. Çoğunu kaybettim ve gerçekten bütün onların neden benim gibi devam edemedikleri, neden dayanıklı olmadıkları hep kafamı meşgul eder. Ve onlardan bir sürü anı taşırım kafamda. Çünkü öyle bir enerji vardı ki o sırada akademide. En az benim kadar iyi olabilecek 5-6 kadın vardı. Ve hiçbirine görmediğimiz gibi hayat fena halde üstünden geçti bütün onların. Kayboldular, kaybettiler. Yani bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü devam edebilmek için de çok dayanıklı olmak gerekiyor gerçekten.
Tabii ki o içsel bir enerji herhalde bir taraftan da değil mi?
Biraz onu da hayatla istemek, mücadele etmek lazım. Evet. Çünkü kadınlardan beklenmez iyi sanatçı olmaları.
Öyle midir?
Tabii ki beklemezler yani. Çünkü başka işler var yapılacak. Çocuklar büyütülecek. Para kazanılacak.
Sizin de çocuğunuz var.
Evet, ben de bir tek başıma bir çocuk büyüttüm. Ve hep de yanımdaydı. Hep de destekledi beni.
Yani çok, ne güzel.
Hiç unutmuyorum, ortaokuldaydı. Lisedeydi ve ben Amerika'ya gitmiştim 6 ay. New York'a ve o şöyle bir mail yazmıştı bana. Anne, rüzgarı arkana al ve yürü git.
Ay canım ya. Çok güzel.
Onun için de hala böyle çok dikkatlidir. Venedik bir yerine gittim ve ne kadar basında ne çıktıysa ve nasıl ne oluyor hepsini biriktirmiş. Heyecan içinde bekliyor. Hep yanımdaydı. Sanatçı değil. Fakat çok sağlam bir gözü vardır ve temeli vardır.
Onu soracaktım. Kaç yaşında şimdi?
36.
Oo, maşallah, güzel. Sizin medyadaki gözünüz aynı zamanda takip ediyor.
Evet,
her şeyi.
Evet, hep destektir. Hep iyi hissederim ama tabii ki küçükken çok zordu yani. Hayat zordu, dediğim gibi akademiden bu kadar yetenekli bir dönemden bir kişi kaldıysa bunu, belki bununla ilgili, yani hep içimde kalmış bir şey vardır. Bununla ilgili konuşup yazmam gerekiyor bir yerde.
Disiplinli ve biraz entelektüel birikimi olan bir insan olmanın şart olduğunu anlıyorum. Belki biraz değil ama evet. Sizin sitenize bile baktığımda çok yazıncı olduğunuzu görüyorum. Çok okuduğunuzu düşünüyorum. Hatta bu Venedik Bienali'ndeki yaptığınız işe Orhan Pamuk da bir metinle destek oldu. Sizin bu metinciliğiniz nereden geliyor? Şart mıdır?
Ben resimle beraber aslında edebiyat okumaya başladım gençken. Okumak beni çok besleyen bir şey. Hayattan doğrudan doğruya böyle bir esin kaynağı gelmesi çok zor. Evet, bizim tecrübelerimiz önemlidir ama edebiyat ve şiir zihnimi açıyor. Yani başka ufuklar açıyor önümde. Aynı zamanda da felsefe, sosyoloji okumayı seviyorum. Yani dünyada ne olup bittiğine bakıyorum. Fakat her zaman kendi içsel dinamiklerimi de çok taze ve samimi tuttum. Bunlar onu öldürmedi. Yani ikisi birbiriyle çelişen şeyler değil. Bir yanda duyumlar var, estetik var, bir yanda entelektüel bilgi var. Bütün bunları çok iyi organize etmeyi gençliğimden beri önemsiyorum. Çünkü disiplin olmazsa, yani ben kendi duygularımı bırakırsam, bugün canım istemiyor, atölyede çalışmak istemiyorum deyip sonra da 3 sene 5 sene ara veren arkadaşlarımı biliyorum. Dolayısıyla o disiplin çok önemlidir. Yani zihnimi değil böyle mi? Eğitmek, yani bütün sanatçılar böyle aslında. Hı-hı. İyi sanatçılar. Disiplin, evet, yani gününü nasıl kullanacaksın? Kaldı ki ben bir anne olarak vaktimi nasıl kullanmam gerektiği konusunda da çok çok hassastım. Öyle olmak zorundaydım. O zaman aralıkları, çocuktan, bakımdan ve ev işlerinden kalan zaman aralıkları çok kıymetliydi. Dolayısıyla kendi zamanımı iyi organize etmeyi hayat öğretti diyebilirim.
Ama işte o disiplini olmasa, diyorsunuz ya, bazı sergilerde hiçbir şey satılmamış olabilir. Bir dahaki sergiye bakmak gerekiyor. Evet, yani o çok zor oldu. Bir durum. Yani
işte dediğim gibi yaptığım işe güvendim bir yandan. Yaptığım iş çünkü yapmasam ölürmüş gibi hissettim.
Peki Orhan Pamuk'un bu sergi için metin yazması nasıl oldu?
Orhan Pamuk arkadaşım, yakın arkadaşım. Onun resme olan bağlılığı belli ve ilgisi, evet, heyecanı benim atölyemde devam ediyor bir süredir. Öyle bir seneyi aşkın. Ve orada desen çizmek üzerinden geliştirdiğimiz çok hoş bir dostluk oldu. Bütün bu videolar yapılırken, bu çılgın kargaşa içinde hep atölyedeydi bir şekilde. Ve kendisi yazmak istedi. Fakat Orhan Pamuk olarak yazdı. O katiyen bir katalog yazısı değil. Zaten hiçbir zaman öyle bir şey düşünmezdim. Benim yarattığım hayali kahramanların ağzından konuştu. O yüzden de benim için çok kıymetli. Yani tam bir Orhan Pamuk katkısı oldu o.
Evet, şahane bir yeni metin
üretti. Evet. Ve ben projeksiyonu kurdum. Önünden o videolar geçerken kendisi A4 kağıdına bir kalemle, cebinden çıkardı, bir kalemle yazdı bütün bunları.
Hep öyle yapıyor zaten, değil mi? Öyle şey kullanmak.
Hem onlara baktı hem onları konuşturdu.
Peki sizce Türkiye'deki sanat nasıl bir düzeyde? Türkiye'deki sanat okuyuculuğu nasıl? Sanat yazarlığı nasıl? Sizce ne seviyedeyiz?
Ne yazık ki hep tek ayaklı gidiyor bu iş. Potansiyel olarak bir sürü iyi sanatçı var. Ve işte saysak onu geçmez belki, dünyada yerini bulmuş olan Türk sanatçısı var. Fakat gerekli destekler ve bu sürekliliği sağlamak için, sanatçının kendini daha özgürce üretimine adaması için koşullar yok. Zaten devletten hiçbir zaman Cumhuriyet dönemi hariç böyle bir destek gelmedi. Destek gelmediği gibi oraya da bulaşmamaya çalışıyoruz. Çok dikkat ediyoruz. bu kadar politikanın içinde, günlük hayatın Hannah Arendt'te olduğu gibi iç içe yaşadığımız ve hayatın bu kadar politize olduğu bir ülkede, tabii ki sanat üretiminin, sanatsal ifadenin çok güçlü ve çok yaygın olması beklenir. Ama Türkiye'nin nüfusuyla orantılandığında çok az sanat ve çok az sanatçı var açıkçası.
Peki biz sanat yaparak ya da sanata bakarak nasıl bugünlerle başa çıkacağız?
bir günlük hayatta bizi sürekli alert tutan, dikkatimizi ayakta tutan sürekli çok hızlı bir haber akışı var. Hı. Zaten Türkiye'nin politik durumu bizim yakamızı bırakmıyor. Bir an bile rahatlamamıza imkan vermiyor. Fakat öte yanda sanat bütün bunların oluş nedenleri, akışı başka bir bilinç geliştiriyor. Bir estetik duyum geliştiriyor. Hı hı. Dolayısıyla sanat aynı zamanda bir kültür yaratır. Hepimizin bildiği gibi şu anda iktidar partisinin ve ideolojisinin hiçbir şekilde kültür yaratamadığı göz önüne alınırsa, sanatın bilhassa bu dönemde çok desteklenmesi ve çok bakılması gerektiğini düşünüyorum.
Tabii. Bir adım daha ileri atıp kendini gösterip bir o kültür yaratma işinde
izleyicinin
bir rol alması
de,
gerekiyor.
Evet,
herhalde.
İzleyicinin de fuarlardaki o çok hızlı sanat tüketiminin dışında gözünü, bakışını başka bir yere çevirmesi gerekiyor.
Hmm, evet.
O çünkü çok hızlı bir tüketim gözü yanlış bir izleyici yaratabilir. İstanbul Bienali'nde her zaman çok ilginç, çok eleştirel sanatçılar görüyoruz ve bence orada bir vakit harcamak gerekir. Bir de ücretsiz olduğunu düşünürseniz defalarca gidip anlamak gerekir. Metinleri okumak, katalogla, rehberle davranmak. Hele ücretsiz rehberler veriliyor. İstanbul Bienali dünyanın en iyi bienallerinden biri.
Çok bienal görmüş biri olarak öyle diyorsunuz.
Diyebilir. Evet, evet diyebilirim. Ve burada çok büyük fedakarlıklarla yapılıyor her şey.
Sanat yazarlığı.
Ne yazık ki sanat yazarlığı yıpratılmış bir konu. Baktığınız zaman ya kişisel nefret ve hasetle karalama yazıları vardır. Ya da çok övücü yazılar vardır. Hiçbir zaman çok katmanlı, bütün bu daha tanımlayıcı, sanatçıyı nereye koyacağını bilen, entelektüel yapısı sağlam yazarlar bulmakta güçlük çekiyoruz. Belki onlar da bu ortam içinde hayatlarını bu şekilde sürdürme imkanı bulamadıkları için olabilir. Ama ben hep sanat yazarı konusunda derdim olduğu için hep kendim yazmaya alıştım. Yani
evet, sizin...
Ve çok zordu başlangıçta. Çünkü bir dili başka bir dili tercüme etmek istemiyorum. Ama ben edebiyatçı kadar konuştuğumuz yazı dilini bilemem. Fakat sonra kendi yazı dilimi keşfetmem gerektiğini, bulmam gerektiğini, kendi sesini bu işlerin anlatmak değil, o işleri çevirmek değil, onun paralelinde bir şeyler yazmam gerektiğini düşündüm ve yaza yaza öğrendim.
Peki Venedik Bienali'ne gelirsek, şimdi biz orayı gören insanlar olarak bir yerlerden paylaşıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, gazeteciler olarak söylüyorum. İnsanlar için çok uzak oluyor. Bir Venedik, iki sanat, üç pavyon kelimesi çok anlaşılmıyor ama gidince gerçekten gurur duydum. Ben mesela bu senede, önceki senede orada olmakla bile bir gurur bir oluyor. İkincisi, eseri beğenirsen, temsilini çok seversen o ikinci bir gurur kaynağı oluyor. Bu sene onun için ben çok mutlu oldum. Siz biraz bize Venedik'in önemini anlatsanıza.
Venedik Bienali aslında dünya sahnesi. Eski bir adet ülke pavyonları var ama bunu hiçbir zaman bir milliyetçilik temsili olarak algılamamak lazım. Onu çoktan sanatçılar aştı zaten, o bir nostalji. Ama o binaların, mekanların içinde ülkelerin iki senede bir buna hazırlık yapması, dünyada bir yer alma tutkusu, heyecanı bence çok güzel bir şey. Türkiye'nin de oldukça büyük bir yeri var ve iki senede bir orada daha önce sergi yapan, Biennale sırası sergi yapan arkadaşlarım da çok değerli katkılarda bulundular. Bütün bu sahnede bizim de yerimiz var. Bizim yerimiz sadece bizim sözümüzle var üstelik ve yapılan her iş Türkiye'deki politikayı yansıtan, o farklılığı ortaya koyan, farklı bir estetik dil ortaya koymak çok önemliydi açıkçası benim için. Bu tüm dünya için önemli. 4 gün bütün dünya sanat profesyonelleri oraya akıyor. Tartışılıyor. Başka yerler görüyorsunuz. Başka pavyonlar görüyorsunuz. Bunun öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hazırlık yapmak, burada yer almak ve bütün bunların İKSV'nin büyük bir fedakarlıkla hem sanatçının hem galerinin el birliğiyle böyle bir şey ortaya çıkarması müthiş bir tecrübe ayrıca.
Tabii bir de bakan insan için de o kültürü ve dertlerini anlamak için de bir yol. Yani ben bakınca işte bir Koreli sanatçının, bir Japon'un eserini görünce onun nelere kafa yorduğunu anlıyorum. Bize nasıl baktığını anlıyorum. Geçen sene Mimarlık Bienalinde mesela Gezi'nin bir temsili vardı Japonya pavyonunda. Demek ki bize de bakmışlar dedim. Böyle böyle şeyler oluyor. Yani Halil Altındere'nin de işleri vardı mesela.
Evet, çok güzel bir işi vardı. İki işi vardı.
Ben gurur duydum bir izleyici olarak. Yani orada mesela işte belki başka yayınlarda da söylemişimdir ama burada tabii ki eleştiriyoruz, her türlü diyebileceğimizi demek istiyoruz ama yurt dışına gidince de benim de ülkem var, orada da sanatçılar ve üretenler var ve böyle güzel işler yapabiliyorlar. Bu kadar yetenekli insanlar var, anlatmak istiyor insan. Tabii ki buna aracı olması açısından da çok seviyorum. Şimdi baştan toparlarsak bir de şu soruyu sorayım unutmadan. Koleksiyon yapmak isteyenlere önerileriniz var mı? Çünkü şu anda da pek çok insan sanatın değerini anlıyor. Bir şeyler toplamak ve iyi sanatı toplamak istiyorlar. Herkesin o gözü yok. Belirli yardımcı insanlardan yararlanıyorlar. Nasıl baksınlar insanlar?
Koleksiyon yapmaya hazırlananlar tabii belli bir maddi gücü olan insanlar. Evet. Dolayısıyla kendilerini entelektüel olarak daha geliştirecek bir takım yardımlar alabilirler. Aynı zamanda da bu bir kültür işi. Bunu da kabul etmek gerekir. Bazı insanlar o gözle doğuyorlar. Sanatçı olsunlar ya da olmasın. Onlar çok kıymetli. Ve ortalıktaki trendlere aldanmayıp başka arayışlara giren insanlar var. Ve özellikle bir sanatçı, birkaç sanatçı uzun süre izlemenin keyfi var. Bir sürü kitap var, bir sürü gezilecek, görülecek bienal var, saha var, bütün başka organizasyonlar var. Bütün bunları toplayacak atölye ziyaretlerinde. Son yıllarda arttı bu. Bu bir eğitim işi ve kültür işi. Hı hı. Doğrusu budur. Ve bunu arayıp bulmak, o heyecan, basit şeylerle yetinmemek, sanatçı izlemek, dünyayı izlemek, dünya sanatını bilmek, bunlar çok önemli. Son 10 yıldır yani önemli koleksiyonerlerimiz var.
Ya kültür ve bilgi bazen kendine yarar sağlamak ya da birilerine ışıldatmak için değil de dövmek için kullanılıyor ya ülkemizde de. Yani
evet.
Hani ben biliyorum demek için. Onun için
evet.
Kültür bazen insanların başkalarını aşağılama vesilesi de olabiliyor. Onun için de bence böyle çok da kategorize etmeden onun için sormak istiyorum. Yani insanlar nasıl başlasın? Ondan yani çok zengin olabilir ama her başlangıç bir başlangıçtır. Hiçbir kültürel birikimi olmayabilir. Hiçbir ilgisi olmayabilir. Mesela siz örnekler verdiniz. Bienalleri izleyelim. Sağ Derneği'nin çalışmaları var.
İstanbul Modern'in koleksiyon eğitim programı var.
Sonra
konuklar, atölye
gezileri.
Konukları dinlemek, dünya müzelerinden geliyorlar, konuşuyorlar. SAT'ta güzel programlar oluyor. Bütün bunları izlemek ayrıca çok keyifli, çok güzel şey. İş
yolunu,
değil yani.
Tabii yolunu
kimse
bilmiyor.
Kimse yormaz. Evet. Yormaz bir hayat, insanların hayatına bir zenginlik, bir derinlik katan şeyler bunlar. Ve bütün bu çabalar sonunda da hakikaten başka gözler açılıyor, başka duygular açılıyor ve tabii içten olmak lazım. Trendleri sorgulamak lazım her zaman. En önemlisi dünyayı bilmek lazım. Yani bu bir göz, hani sıra müzikte kulağı eğitmek gerekir. Hepimiz aynı şeyi duymuyoruz. Bunda da gözü eğitmek diye bir şey var gerçekten. Hmm. Duyguları, gözü, algıyı inceltmek, doyurmak, daha sofistike hale getirmek. Bu da çalışmayla olur.
Tabii bizim artık medya olarak görevlerimizi tamamlayamıyoruz ya, özellikle sanat alanında da. Bu da büyük bir eksiklik tabii ki. Yani sanata verilen değer her gün biraz daha küçülüyor. Ve o bakış da bazen bir sanatçı röportajı okumak bile. Mesela ben Erda Aksel'in şeyini hatırlıyorum. Bir eseri teyte kabul edilmişti ve çok beğendim. Yani çok beğendim. Sonrasında onun hakkında bir okuma yaparak ancak sanatını anlayabildim. Yani o okumayı yapmasaydım, o ilk teyite alınmasıyla biz bir röportaj yapmasaydık, o röportajdan sonra o eserlere bakmasaydım belki hiç o durumu anlayamayacaktım. Ama şimdi çok hoşuma giden, çok beğendiğim bir sanatçı gibi gibi. Medyada da bazen biraz daha şeyler öne çıkmalı. Bazı siteler var artık daha bağımsız.
Evet, popüler kültür lazım. Her zaman halk bunu anlıyor, bunu seviyor, bunu sevmiyor gibi yukarıdan kararlar vermek doğru olmayabilir. kültür üretmek ve bunun bir parçası da aslında basın insanları yapmak durumundalar.
Evet.
Yani olan bir şeyi değer vermek, yani bu ülkede çok yetenekli insanlar var ve dünya sahnesinde yerlerini aldılar ve buna gazetelerde yer vermek çok önemli bir şey. Bunu çok sık rastlamıyoruz. Sanat sayfaları bayağı küçüldüler. Ya da böyle çok yüzeysel trendler ya da politikacıların desteklediği bir takım sanatçılara yer veriliyor. Ya da sosyete sayfalarında açılışlara yer veriliyor. Tabii burada sanatçının da gazetecinin de etik olarak davranışını kendi kendine sorgulaması gerekir. Eğer o gazetede kültür üretimine izin verilmiyorsa belki başka mecralar bulunmalı.
Evet, şu anda biraz internet, sosyal medya her yerden bir hava deliği açmaya çalışıyor tabii ki,
evet,
insanlar.
Evet.
Biraz da bu işte zengin olalım, galeri açalım. Zengin olalım, tasarımcı olalım. Şimdi bir de öyle bir durum var.
Çok havalı bir şey galeri açmak bir zamanlar. Yani birinin parası varsa ve vakti varsa ve bunu harcamaktan hoşlanıyorsa, sanata harcaması bir çeşit sınıfsal bir gösteriş idi. Ne yazık ki devam edemediler. Çünkü bayağı cefalı bir iş o. Vitrin değil sadece. Sanatçı desteklemek, o sergileri açmak, İyi olanın arkasında olmak. Bütün bunlar hakikaten çok dayanıklı olmayı gerektirir ve bayağı bir altyapı, kültür gerektirir. Ne yazık ki o galeriler önemli sanatçıları çekebildiler bir dönem. Fakat o sanatçılara yaptıkları işe hiçbir saygıları ve sorumlulukları yokmuş ki aniden ortadan kayboldular.
Bir de bu taklit etme meselesini konuşabilir miyiz? Yani ben bir izleyici ve küçük alıcı olarak kırılıyorum. Yani baktığım bir eser kopya düşünceyle kuruluysa, çünkü ne dedik? Her sanatçı dilini yaratmalı aslında. Yani belki problemler ortak, söylenen şey belki hep söylenen şey ama biz o sanatçının diliyle bakıyoruz o işe. O dili hoşumuza gidiyor. Konuşma tarzı hoşumuza gidiyor. Ama o konuşma tarzını daha önce başkasının kullandığını fark edince de bir hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Küçük bütçelerimizle aldığımız eserler artık yani değer kaybediyorsa mutsuz olabiliriz, değil mi?
Açıkçası kopya işleri ben fark edebiliyorum. Mesela basit bir değerlendirme yapabiliriz. Eğer çok tamamlanmış gözüküyorsa bir iş, yani olmuş bitmiş gözüküyorsa bende bir şüphe uyandırıyor.
Hmm.
Ama genç sanatçıdan zaten beklenen şudur: bizden farklı olsun, bizim gibi olgun yaşlı sanatçılardan risk alsın, kendini ortaya koysun, bir farklılık ortaya koysun. Bir yerlerinde küçük yanlışlar olsun, bir yerde gitmeyen, aksayan bir şeyler olsun. Bu kadar mükemmel ve tamamlanmış bir şey beni her zaman rahatsız eder. Hele genç bir insandan gördüğüm zaman, bu kadar planlanmış. Bunlar var ama aslında her yerde olan şeyler bunlar. Bunu ayırt edebilmek için yine aslında bir tecrübe gerekiyor. Bilmek ve belki işte sanat danışmanları var.
Evet, aracı bulmak.
Galeriye güvenmek lazım. Galerilerin kendilerini sürdürebilmeleri için de bu güvene ve desteğe ihtiyaçları var aslında.
Evet, hepsi bir döngü.
Hepsi birbirine bağlı.
Evet.
Ve Türkiye'nin şu andaki toplumsal koşullarından da çok uzak değil.
Ya harika bir konuksunuz. Çok teşekkür ediyorum İnci Hanım. Nasıl bitirelim programı?
Nasıl bitirelim? Her zaman söylediğim gibi ve kendim de buna inanmak istiyorum. Sanat dünyada en son kalan özgürlük alanı ve bunu korumak durumundayız.
Evet, koruyalım. Çok teşekkür ediyorum İnce Hanım, konuk olduğunuz için. Bizi dinleyen pek çok sanat meraklısı insan, sanatçı olmak isteyen insan pek çok güzel not alacaktır bu programdan diye düşünüyorum. Ben sizi dinlerken bile buraya güzel notlar aldım. Çok sağ olun.
Çok teşekkürler.